Ayrım 17, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 189. 17. Bölüm. Resimlerin yavaş yavaş ortaya çıkışlarını izlediler. Wallander iş arkadaşlarıyla birlikte karanlık odada resimleri izlerken ne beklediğini ya da umduğunu bilemiyordu. Odadaki kırmızı ışık edepsiz bir şeyin oluşmasını bekliyorlarmış gibi bir duygu vermişti. Filmin Nyberg banyo ediyordu. Koltuk değneklerine dayanarak çalışıyor ve etrafına ateş püskürüyordu. Wallander basın toplantısındayken onlar da bazı ilerlemeler kaydetmişlerdi. Runfeld'in özel dedektif olarak çalıştığı artık kesinlik kazanmıştı. Buldukları dosyalar Runfeld'in bu işi 10 yıldan beri sürdürdüğünü göstermişti. Yılda 7 ya da 8'den fazla iş almamış dedi Höglund. Bu işi boş zamanlarını değerlendirmek için yaptığını sanıyorum. Svedberg Runfeld'in üstlendiği görevlerin içeriklerini incelemişti. Peşine düştüğü işlerin yarısı ihanet olayları dedi. Müşterilerinin çoğu eşlerinden kuşku duyan kocalar. Bu çok garip doğrusu. Neden garip diye sordu Wallander. Ben olayın tam tersinin geçerli olduğunu sanırdım dedi Svedberg. Ama ben nereden bilebilirim ki? Wallander sözlerini tamamlamasını işaret etti. Memurlarının zimmetlerine para geçirdiklerinden kuşkulanan bir iki işverenin işini de almış. Ama bunlar çoğunlukta değil dedi Svedberg. Karşımıza oldukça garip bazı araştırmalar da çıktı. Genel olarak baktığımızda oldukça sıkıcı bir resim çıkıyor karşımıza. İşleri yoğun olmamakla birlikte bu işten çok iyi paralar kazanmış. Şimdi onun neden bu pahalı turlara çıkabildiğini daha iyi anlıyoruz dedi Wallander. Nairobi yolculuğu 30 bin krondu. Öldürüldüğünde bu iş üzerindeymiş dedi Höglund. Masanın üzerindeki defteri açtı. Wallander bir kez daha göz doktoruna gitmesi gerektiğini geçirdi içinden. Nasılsa göremeyeceğim diye geçirerek içinden deftere bakmadı. Her zamanki işleri yapmış bir süre, Bayan Svensson olarak adı geçen bir kadın, kocasının kendisini aldattığını düşünerek onu tutmuş. Burada, Yeast'ta mı diye sordu Wallander. Başka yerlerde de çalışmış mı? 1987 yılında Marka Reed'da bir iş almış dedi Svedberg. Daha kuzeyde çalışmamış. O günden sonra da bir tane Skyne'de almış. 1991 yılında iki kez Danimarka'ya, bir kez de Kiel'e gitmiş. Ayrıntılara bakacak zamanım olmadı ama feribotta çalışan bir makinistin yine aynı feribotta çalışan bir garson kızla kurduğu ilişkiyle ilgili olduğunu biliyorum. Skanör'de yaşayan karısı kocasından haklı olarak kuşkulanmış. Ama bunların dışında yalnızca Yeast'taki işleri alıyormuş öyle mi? Pek sayılmaz dedi Svedberg. Skane'nin güney ve doğusunda da bazı işler almış. Holger Eriksson diye sordu Wallander. Bu isme rastladın mı? Höglund başını hayır dercesine sallayan Svedberg'e baktı. Harald Berggren? Hayır. Eriksson ile Runfeld arasında bir ilişki olduğunu bizlere gösterecek herhangi bir şeye rastladın mı? Svedberg bu soruya da olumsuz yanıt verdi. Ama olmalı diye geçirdi içinden Wallander. İki ayrı katilin olması mantıksız geliyordu. Tıpkı bu cinayetlerin rastgele işlenmiş cinayetler olduğunu düşünmek gibi. Bir ilişki kesinlikle var ama henüz biz bunu bulamadık. Bu adamı çözemiyorum dedi Höglund. Çiçekleri çok seviyor ama boş zamanlarında da özel dedektiflik yapıyor. İnsanlar genellikle düşündüğümüz gibi değildirler dedi Wallander. Bu sözleri söyler söylemez de bunların kendisi için geçerli olup olmadığını düşündü. Yaşamını iki işi arasında geçirmiş dedi Svedberg. Ama eğer yanılmıyorsam vergi iade formunu doldurduğunda bu gelirlerinden hiçbirini belirtmemiş. Her şey bu denli basit olabilir mi? Yani vergi memurları ne yaptığını öğrenmesin diye özel dedektiflik yaptığını gizlemiş olabilir mi? Sanmıyorum dedi Wallander. Birçok kişinin gözünde özel dedektif olmak pek parlak bir meslek değildir. Ya da çocukça bir tavırdır diye araya girdi Höglund. Asla büyümeyen erkeklerin vazgeçemediği bir oyundur. Wallander bir an karşı çıkmayı düşündü ama sonra ne söyleyeceğini kestiremediğinden vazgeçti. 50 yaşlarında bir adamın görüntüsü tepsinin üstünde belirmeye başladı. Resimler dışarıda çekilmişti. Hiçbiri resimlerin nerede çekildiğini çıkaramadı. Nyberg negatifler net olmadığından resimlerin oldukça uzak bir mesafeden dürbün gibi fotoğrafı büyüten bir mercekle çekildiğini ileri sürdü. Bayan Svensson Runfeld'le ilk kez 9 Eylül'de görüşmüş dedi Höglund. Runfeld 14 ve 17 Eylül günleri bu iş üzerinde çalıştığını not etmiş. Nairobi yolculuğundan birkaç gün önce dedi Wallander. Karanlık odadan çıktılar. Nyberg masanın başında oturmuş, içinde birçok fotoğraf olan dosyaları tarıyordu. Müşterisi kimmiş dedi Wallander. Bayan Svensson mu? Müşteri kayıtları ve notları pek net değil dedi Swedberg. Pek konuşkan biri olmadığı anlaşılıyor. Bayan Svensson'un adresini bile yazmamış. Özel dedektif müşterilerini nasıl bulur diye sordu Höglund. Bir şekilde yaptığı işin reklamını yapması gerekir. Gazetelerde bu konuyla ilgili ilanlar gördüğümü anımsıyorum dedi Wallander. Belki Yistad Allehan gibi yerel gazetelerde değil ama ulusal gazetelerde gördüğümden eminim. Bir şekilde bu Bayan Svensson'un izini bulmak olası olmalı. Kapıcıyla konuştum dedi Swedberg. Runfeld'in burada bir deposu olduğunu sandığını söyledi. Pek ziyaretçisi olmazmış. O zaman müşterileriyle başka bir yerde buluşuyordu dedi Wallander. Bu onun yaşamındaki gizem olmalı. Bir süre bunun üzerine düşündüler. Wallander o anda hangi konunun önemli olduğuna karar vermeye çalışıyordu. Ama basın toplantısında olanları da kafasından atamıyordu. Anmar Karen dergisinden gelen adam canını bir hayli sıkmıştı. Ulusal milis kuvvetlerinin oluşmaya başladığı haberi doğru olabilir miydi? Eğer doğruysa bu insanların intikam almaya başlamaları uzun sürmeyecekti. Bunlardan Höglund ile Svedberg'e de söz etmesi gerektiğini hissediyordu ama kendini tuttu. Ekip toplantısında bunu tartışmaları çok daha iyi olacaktı. Aslında Şef Holgersson'un bu konuyu onlara açmasını bekliyorlardı. Bayan Svensson'u nasıl bulacağız diye sordu Svedberg. Tüm gazeteleri inceleyeceğiz dedi Wallander. Onu bir şekilde bulacağımıza inanıyorum. Bundan eminim. Ben şimdi Runfeld'in oğluyla görüşmeye gidiyorum. Siz burada kalın ve çalışmalarınızı sürdürün. Sokaklar tenhaydı. Arabasını postaneye yakın bir yere bırakarak yeniden soğuk havaya çıktı. Üstündeki incecik ceketle zavallı bir polis görüntüsü veriyordu. İsveç adalet sistemi diye geçirdiği içinden ya da ondan geriye ne kaldıysa. İncecik giysileri içinde soğuktan titreşen polisler. Bankadan sola saparak Sekel Garden Oteli'ne doğru yürüdü. Oğlanın adı Bo Runfeld'di. Wallander otelden içeri girip doğruca resepsiyona gitti. Görevlinin eski polis şefi Björk'un oğlu olduğunu şaşkınlıkla fark etti. ''Seni uzun zamandan beri görmüyordum.'' dedi Wallander. ''Baban nasıl?''
''Malmö'de hiç de mutlu değil.''
Demek Malmö'de mutlu değildi. Demek yeni işinden memnun değildi. Okuyor musun?
Evet. Lund Üniversitesi'nde matematik okuyorum. Yarım günde burada çalışıyorum.
Çok güzel dedi Wallander. Bo Runfeld adındaki misafirlerinizden biriyle görüşmeye geldim.
Az önce geldi.
Baş başa oturup konuşabileceğimiz bir yer var mı?
Otel kalabalık değil dedi delikanlı. Kahvaltı salonunda oturabilirsiniz. Koridoru işaret etti.
''Ben onu orada bekleyeceğim.'' dedi Wallander. ''Lütfen odasını ara ve burada olduğumu, onunla konuşmak istediğimi söyle.''
''Gazeteleri okudum.'' dedi delikanlı. ''İşler neden her geçen gün daha da kötüleşiyor?''
Wallander delikanlıya ilgiyle baktı. ''Ne demek istiyorsun?''
''Kötüleşiyor. İnsanlar daha acımasız ve vahşi oluyorlar.''
''Bilmiyorum.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Gerçekten de bilmiyorum. Aslında biliyorum.'' ''Bana sorarsan bunun yanıtını herkes biliyor.'' Björk'un oğlu bu tartışmayı sürdürmek istiyordu ama Wallander elini kaldırıp onu susturarak telefonu işaret etti. Sonra da kahvaltı odasına giderek masalardan birine geçip oturdu. Yarım kalan konuşmayı düşündü. Delikanlının sorusunun yanıtını çok iyi biliyordu. Doğup büyüdüğü ülkesi İsveç, sandıkları kadar sağlam temeller üstüne kurulmamıştı. Gökdelenler inşa edildiği o günlerde bile insanlar bunu insanlık dışı, zalimlik diye nitelendirmişlerdi. Bu şekilde nitelendirilen binalarda oturacak kişilerin insanlıklarını korumaları nasıl beklenebilirdi? Toplum gittikçe acımasız ve zalim oluyordu. Kendi ülkelerinde istenmeyen ve hoş karşılanmayan insanlar saldırganlıkla tepkilerini gösteriyorlardı. Anlamsız şiddet diye bir şey söz konusu olamazdı. Şiddet içerikli davranışta bulunan herkesin kendine göre bir nedeni vardı. Toplumu başka bir yöne çevirmeyi uman kişiler ancak bu gerçeği kabul edebilirlerdi. Bir polis memuru olarak işlerin kötüye gitmesini nasıl benimseyebileceğini sordu kendi kendine. Meslektaşlarının çoğu ciddi bir şekilde iş değiştirmeyi düşünüyordu. Martinson sürekli olarak bundan söz ederken Hanson da onunla aynı görüşü paylaştığını söylemişti. Ve birkaç yıl önce de Wallander gazetede çıkan Trelleborg'daki bir şirketin güvenlik elemanı aradığına ilişkin ilanını kesip saklamıştı. Acaba Ann Britt bu konuda ne düşünüyor dedi kendi kendine. Höglund daha çok gençti. 30 yıl daha polislik yapabilirdi. Ama yine de bu konuda ne düşündüğünü sormalıyım diye geçirdi içinden. Nasıl bir tavır alacağını saptamak için herkesin ne düşündüğünü mutlaka öğrenmeliyim. Bunları düşünürken bir yandan da kafasında oluşturduğu bu resmin henüz tamamlanmadığını da biliyordu. Gençler arasında polislik mesleğine ilgi duyanların sayısı son yıllarda artmıştı ve bu artış dengeli bir şekilde de sürüyordu. 1990'lı yılların başında ılık yaz akşamları Rydberg'in balkonunda oturur ve gelecekten söz ederlerdi. Sohbetlerini Rydberg'in hastalığında ve son günlerinde de sürdürmüşlerdi. Herhangi bir sonuca ulaşmamışlardı ama polislik mesleğinin çok önemli olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardı. Bu meslek toplumun içindeki eğilimleri ve değişiklikleri yorumlayıp algılamalıydı. Ve bu nedenden ötürü de genç kuşak polis memurları çağdaş toplumla daha kolay ilişki kurabiliyordu. Wallander artık tek bir konuda yanıldığının farkındaydı. Günümüzde polis olmakla eskiden polis olmak arasında bir fark yokmuş meğerse diye geçirdiği içinden. Wallander koridordan gelen ayak sesleriyle düşüncelerinden sıyrıldı. Ayağa kalkarak Bo Runfeld'in elini sıktı. Bo Runfeld 27 ya da 28 yaşlarında uzun boylu ve yapılı bir delikanlıydı. Güçlü bir el sıkışı vardı. Wallander ona oturmasını söylerken yine her zamanki gibi not defterini karakolda unuttuğunu fark etti. Kaleminin yanında olduğundan da kuşkuluydu. Bir an için resepsiyona giderek Björk'ün oğlundan kağıt ve kalem istemeyi düşündü ama hemen sonra da vazgeçti. Hafızasına güvenmek zorundaydı. Dikkatsizliği bağışlanır gibi değildi ve bu da çok sinirine dokunuyordu. Başın sağ olsun diye sözlerine başladı Wallander. Bo Runfeld başını sallamakla yetindi. Mavi gözlerini kısmış Wallander'i dikkatle süzüyordu. Wallander bir an için onun miyop olabileceğini düşündü. Meslektaşım dedektif Hanson'la uzun bir görüşme yaptığını biliyorum diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Ama benim de sana sormak istediğim birkaç soru var. Gözlerini Wallander'den ayırmayan Runfeld yine konuşmadı. Arvika'da oturuyorsun dedi Wallander ve muhasebecisin. Price Waterhouse firmasında çalışıyorum dedi Runfeld. Sesinde kendini ifade etmesini bilen birinin havası vardı. İsveç firması değil galiba.
Değil. Price Waterhouse dünyanın en büyük muhasebecilik şirketlerinden biridir. İş yapmadığımız ülkeleri saymak yaptıklarımızı saymaktan daha kolaydır.
Ama İsveç'te çalışıyorsun değil mi?
Her zaman değil. Zaman zaman Afrika ve Asya'da gidiyorum.
İsveçli muhasebecilere neden gereksinme duyuyorlar oralarda?
İsveçli muhasebecilere değil, Price Waterhouse'da çalışan muhasebecilere ihtiyaçları var. Birçok projenin onaylanmasına bizler karar veriyoruz. Paranın gitmesi gereken yerlere gittiğinden emin oluyoruz.
Peki gidiyor mu bari?
Her zaman değil. Bunun babamın başına gelenlerle nasıl bir ilgisi var?
Wallander Bo Runfeld'in bir polis memuruyla konuşmanın kendisi için nasıl da küçültücü bir durum olduğunu gizlemeye zorlandığını görebiliyordu. Böylesi bir davranışla doğal koşullarda karşılaşmış olsaydı hiç çekinmeden öfkeli bir tepki gösterirdi. Ama bu kez içinden bir ses kendisini tutmayı söylüyordu. Bu davranışının resimlerini satın almak için pahalı Amerikan arabalarıyla evine gelenlere karşı babasının yaşamında sıklıkla sergilediği pısırıklıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığına emin değildi. Babasından bu davranış biçimine bağlı aşağılık kompleksi kendisine miras kalmış olabilirdi. mavi gözlü adama baktı. Baban öldürüldü dedi ve şu anda da hangi sorunun önemli olduğunu ancak ben karar verebilirim. Borunfeld omuz silkti. Polislik konusunda pek bir şey bilmediğimi kabul etmeliyim. Daha önce de kız kardeşinle konuştum diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Ona sorduğum bir sorunun çok önemli olduğunu düşündüğüm için aynı soruyu şimdi sana da soracağım. Çiçekçilik yapan babanın boş zamanlarında özel dedektiflik yaptığını biliyor muydun? Runfeld bu soruya kahkahalarla gülmeye başladı. Bu uzun zamandan beri duyduğum en aptalca şey dedi. Aptalca ya da değil ama doğru. Özel dedektif mi? İstersen özel araştırmacı da diyebiliriz. Bir ofisi vardı. Birçok görev üstlenmiş. Bu işi en az 10 yıldan beri yaptığını öğrendik. Runfeld Wallander'in ciddi olduğunu fark etmişti. Annenin öldüğü sıralarda bu işe başlamış olmalı. Wallander tıpkı kız kardeşte de olduğu gibi Bo Runfeld'in davranışlarında ani bir değişiklik olduğunu gördü. Babanın Nairobi'ye gitmek üzere olduğunu biliyoruz diye sürdürdü konuşmasını. Meslektaşlarımdan biri seninle konuştuğunda babanın Kastrup Havaalanı'na gelme işine çok şaşırdığını söylemişti. Bir gün önce onunla konuşmuştum. Nasıldı? Her zamanki gibi yapacağı yolculuktan söz etmişti. Endişeli bir hali var mıydı? Yoktu. Baban ortadan kaybolunca çok endişelenmiş olmalısın. Babanın bu yolculuğa neden çıkmadığına ilişkin herhangi bir şey biliyor musun? Bunun akılcı bir açıklaması yok. Baban valizini toplamış ve evden dışarı çıkmış. Sonra nelerin olduğunu bilmiyoruz. Biri onu alıp bir yere götürmüş olmalı. Wallander bir sonraki soruyu sormadan önce bir an duraksadı. Kim? Bilmiyorum. Babanın düşmanları var mıydı? Bildiğim kadarıyla yoktu. Yani artık yoktu. Artık yoktu da ne demek? Nasıl algılıyorsanız öyle. Babamın uzun zamandan beri düşmanı olduğunu hiç sanmıyorum. Bu sözlerle ne demek istediğini açıklar mısın? Runfeld cebinden sigara paketini çıkardı. Wallander delikanlının elinin belli belirsiz titrediğini gördü. Sigara içebilir miyim? Elbette. Wallander bekledi. Delikanlının bir şeyler bildiğini ve önemli bir konuya yaklaştıklarını hissediyordu. Babamın hala düşmanları olup olmadığından emin değilim dedi. Ama ondan haklı olarak nefret eden bir kişiyi tanıyorum.
Kim?
Annem. Runfeld Wallander'in soru sormasını bekledi. Sormayınca da sözlerini sürdürdü. Babam gerçekten de orkideleri çok severdi dedi Runfeld. Botanik konusunda çok bilgili biriydi ama başka bir özelliği daha vardı.
Neydi?
Acımasız bir insandı. Evlilikleri boyunca annemi sürekli olarak döverdi. Bazen o kadar kötü döverdi ki annemi hastaneye kaldırmak zorunda kalırdık. Boşanması için annemi ikna etmeye çok çalıştık ama başaramadık. Annemi her dövüşünden sonra da ona çok iyi davranırdı ve annem de yaşadıklarını anında unutuverirdi. Bu sonu asla gelmeyecek bir karabasan gibiydi. Annem boğularak ölünceye değin de bu vahşilikler sürdü. Anladığım kadarıyla annen buzun üstünde oluşan bir delikten kayıp düşmüş, öyle mi? Babam da bizlere böyle söylemişti.
Pek inanmışa benzemiyorsun.
Runfeld sigarasını söndürdü. Kim bilir, belki de annem oraya önceden gidip buzun üstündeki o deliği açmıştır. Belki de artık her şeye bir nokta koymak istemiştir, kim bilir.
Böyle bir şey olabilir mi?
Annem ara sıra intihar etmekten söz ederdi. Sıklıkla değil ama yaşamının son yıllarında birkaç kez söz etmişti. Ne var ki bizler ona inanmamıştık. İnsanlar genellikle intihar etmekten söz eden insanlara nedense inanmazlar. Karşılarındaki kişilerin sözlerine dikkat etmeyen ve onları ciddiye almayan kişiler için intiharları açıklamak olanaksızdır. Wallander'in aklına birden kuyu geldi. Yerlerinden oynatılmış kalaslar. Gösta Runfeld acımasız bir adamdı, karısını dövmüştü. Bo Runfeld'in az önce söylediklerinin önemini saptamaya çalıştı. Babam için üzülmüyorum diye sürdürdü konuşmasını Runfeld. Kardeşimin de üzüldüğünü sanmıyorum. Babam çok acımasız ve kaba saba bir adamdı. Anneme kan kusturmuştu.
Sizlere karşı da öyle miydi?
Hayır, yalnızca anneme.
Neden annene bu denli kötü davranıyordu dersin?
Bilmiyorum. Bana sorarsanız babam bir canavardı.
Wallander kısa bir süre konuşmadı.
Babanın anneni öldürmüş olabileceğini hiç düşündün mü? Yani annenin başına gelenlerin kaza olmadığını.
Hem de çok düşündüm ama bunu kanıtlayacak bir şey yoktu elimde. Annemi orada gören bir tanık da yoktu. O soğuk kış günü orada ikisi yalnızdı.
Hangi göle gitmişlerdi?
Stank gölüne, Almurt yakınlarında, Smaland'ın güneyinde.
Wallander bir an düşündü. Başka sorusu var mıydı? Soruşturmanın farklı bir yöne kaydığını hissediyordu. Sorulması gereken birçok soru vardı ama bu soruları kime soracaktı?
Harald Berggren adı sana bir çağrışım yapıyor mu?
Runfeld bu soruyu yanıtlamadan önce düşündü.
Hayır, yapmıyor ama yanılmış da olabilirim. Bu sıklıkla rastlanılan bir isim.
Babanın paralı askerlerle bir ilişkisi var mıydı?
Bildiğim kadarıyla yoktu. Ama çocukluğumda yabancı lejyondan sıklıkla söz ettiğini anımsıyorum. Kardeşime değil, yalnızca bana bundan söz ederdi.
Sana neler anlatırdı?
Macera öyküleri. Belki de yabancı lejyona katılmak onun gençlik düşlerinden biriydi. Ama onlarla ya da paralı askerlerle bir ilişkisi olmadığından eminim.
Holger Eriksson. Bu adı daha önce hiç duydun mu?
Babamdan bir hafta önce öldürülen adam değil mi? Gazetelerde okudum. Bildiğim kadarıyla babamın onunla bir ilişkisi yoktu. Ama yanılabilirim tabii ki. Babamla yakın değildik.
Yistad'da ne kadar kalacaksın?
Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra cenazeyi kaldıracağız. Dükkanı ne yapacağımıza da karar vermek zorundayız.
Tekrar görüşeceğiz dedi Wallander yerinden kalkarken. Otelden çıktı, acıkmıştı. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu. Binanın kuytu bir yerinde durarak ne yapması gerektiğini düşündü. Bir şeyler yemesi gerektiğinin farkındaydı. Ama öncelikle de oturup düşüncelerini toplaması gerekiyordu. Eriksson'la Runfeld'in yaşamının kesiştiği noktayı bulmalıydı. Bu nokta bir yerlerde diye geçirdiği içinden ve belki de bu noktayı gördüm, hatta yanından bile geçmiş olabilirim.
Arabasını atlayarak karakola gitti. Yolda Höglund'u cep telefonundan aradı. Genç kadın hala ofisi araştırdıklarını ama ayağı kötü olduğu için Nyberg'i eve gönderdiklerini söyledi ona.
Karakola gidiyorum. Runfeld'in oğluyla oldukça ilginç bir görüşme yaptım dedi Wallander. Kafamı toplayıp raporumu hazırlayacağım.
Bizim için düşünecek birine gereksinimimiz vardı. İyi oldu.
Wallander bu sözlerle Höglund'un kendisiyle dalga geçip geçmediğinden emin değildi ama yine de üstünde durmadı. Hanson odasında oturmuş, masasının üstünde birikmiş evrakı inceliyordu. Wallander kapının eşiğinde durdu, elinde bir fincan kahve vardı.
''Patalon raporu nerede?'' dedi. ''Şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Hiç olmazsa Holger Eriksson'la ilgili rapor gelmiş olmalıydı.''
Büyük olasılıkla Martinson'un odasındadır. Raporla ilgili bir şeylerden söz ettiğini anımsıyorum.
Martinson burada mı?
Eve gitti. Dosyayı diskete aldı ve evde çalışacağını söyledi.
Buna izin veriliyor mu diye sordu Wallander dalgın bir sesle. Soruşturma materyalini eve götürmeye.
Bilmiyorum diye karşılık verdi Hanson. Benim için böylesi bir şey geçerli değil. Çünkü evde bilgisayarım yok. Belki şimdilerde kurallarda bazı değişiklikler oluyor.
Ne gibi değişiklikler?
Evde bilgisayarının olmaması gibi.
O zaman ikimiz de suçlu sayılırız dedi Wallander. O raporları yarın sabah erkenden okumak istiyorum.
Bu Runfeld'de olan görüşmen nasıl gitti?
Bu akşam notlarımı yazmam gerek ama çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey söyledi. Artık Gösta Runfeld'in zamanının bir bölümünü özel dedektiflik yaparak geçirdiğinden eminiz.
Svetberg söyledi. Evet, özel dedektifmiş.
Wallander cebinden cep telefonunu çıkardı.
Şu telefonlar icat edilmeden ne yapıyorduk dedi. Doğrusunu istersen anımsayamıyorum.
Aynı şeyi yapıyorduk diye karşılık verdi Hanson. Ama daha uzun sürüyordu. Telefon kulübeleri arıyorduk. Arabalarımızda daha uzun zaman kalıyorduk. Ama şimdi ne yapıyorsak eskiden de aynı şeyi yapıyorduk.
Wallander kafeteryadan çıkan polis memurlarını başıyla selamlayarak odasına gitti. Masasının başına geçip oturdu. 10 dakika sonra da yeni bir not defterini önüne çekti. İki cinayetin özetini çıkarması 2 saatini almıştı. İki olayı aynı anda değerlendirmeye çalışarak varlığından artık iyice emin olduğu ilişkiyi saptamaya çalıştı. Saat 23'te kalemini bırakarak arkasına yaslandı. Önünü göremediği bir noktaya gelmişti. Ama yine de olumlu düşünüyordu.
İki cinayet arasında kesinlikle bir bağ vardı ama ne yazık ki henüz bunu bulamamışlardı. Başka bir şey daha vardı. Sürekli olarak Höglund'un saptaması geliyordu aklına. Katilin davranış biçiminde somut bir şey vardı. Uçları sivriltilmiş kazıklara çakılmış Erikson'un bedeniyle boğularak öldürülmüş ve ağaca bağlanmış Runfeld'in cansız bedeni arasında somut bir benzerlik vardı. Bir şey var diye geçirdi içinden ama bunu tam olarak göremiyorum. Odasının ışığını söndürdüğünde gece yarısı olmuştu. Bir süre karanlıkta öylece durdu. İçinde nedeni belirsiz bir korku vardı. Katil yeniden vuracaktı. Masasının başında oturmuş çalışırken sanki bunun işaretini yüreğinde hissetmişti. Şimdiye kadar olan olaylara katil henüz son noktayı koymamıştı. Bu son noktanın ne olduğunu bilmiyordu ama bundan emindi. Bunu yüreğinin derinliklerinde hissediyordu. 17. ayının sonu. Sayfa 201.